Ayrım 22. Körlük. Hosea Ramahaus sayfa 241. 13. Körlerden birine, özgürsün, diyorlar, onu dış dünyadan ayıran kapı açılmış. Haydi git, özgürsün, diyorlar yeniden, yerinden kıpırdamıyor. Sokağın ortasında hareketsiz duruyor. Onun gibi ötekiler de korku içinde nereye gideceklerini bilemiyorlar. Çünkü tanım olarak akılcı, kusursuz bir labirent olan deliler evinde yaşamak ile bir rehberin elini ya da bir köpeğin tasmasını tutmadan kentin çılgın labirentinde belleğin bize o kentin farklı yerlerinin yalnızca imgesini gösterebileceği ama oralara ulaşmada hiçbir yardımın dokunamayacağı o labirentin içinde kendini tehlikeye atmak arasında hiçbir bağ kuramıyorlar. Şimdi bir uçtan ötekine alevler içine yanan binanın önünde çakılıp kalmış körler, yangının oluşturduğu şiddetli sıcak dalgasını yüzlerinde duyumsuyorlardı. Bu sıcak hava onları bir bakıma daha önce çevrelerini saran, aynı zamanda hem hapishane hem de barınak olan duvarlar gibi koruyordu. Birbirlerinden ayrılmıyorlar, sürüdeki koyunlar gibi birbirlerine sokulmuşlar. Kimse kara koyun olmak istemiyor çünkü hiçbir çobanın peşinden onu aramaya gelmeyeceğini önceden biliyor. Alevler giderek canlılığını yitiriyor. Ay ışığı yeniden ortalığı ağartmaya başlıyor. Körler kıpırdanmaya başlıyor. Burada sonsuza kadar kalamayız, diyor içlerinden biri. Biri gündüz mü, gece mi olduğunu soruyor. Yersiz gibi görünen bu merakın nedenini herkes hemen anlıyor. Belki de yiyecek bir şeyler getirirler bize. Kim bilir, belki de bir aksaklık ya da gecikme olmuştur. Bunu daha önce de birçok kez yaşadık. İyi ama askerler artık burada değil ki. Bunun bir anlamı yok. Belki de artık onlara gerek kalmadığı için gitmişlerdir. Anlamıyorum. Örneğin hastalığın artık bulaşma tehlikesi kalmamıştır belki. Belki de yakalandığımız hastalığa bir ilaç bulmuşlardır. Harika olurdu bu. Evet, bu harika olurdu. Ne yapıyoruz? Ben gün doğuncaya kadar burada kalıyorum. Günün doğduğunu nereden anlayacaksın? Güneşten, güneşin sıcaklığından. Hava kapalı olmazsa tabii. Bekleye bekleye sonunda günü doğururum. Yorgunluktan tükenen birçok kör yerlere oturmuş, daha da bitkin başkaları kendilerini oldukları gibi yere bırakıvermiş, bazıları da bayılmıştı. Gecenin serinliği onları olasılıkla kendine getirir ama emin olduğumuz bir şey varsa o da harekete geçmek gerektiğinde bu zavallılardan bazılarının yerinden kalkamayacağı, koşunun bitmesine 3 metre kala yere yığılan maratoncu gibi güçleri ancak buraya kadar yetti. Sonuç olarak açıkça gördüğümüz şey, her insanın yaşamının vaktinden önce sona erdiği. Körler, askerlerin ya da başkalarının, örneğin Kızıl Haç elemanlarının, kendilerine yiyecek ve yaşamaları için gerekli daha başka şeyleri getirmelerini bekliyorlardı. Ne var ki, onlar da şu anda oturmuş ya da yatar durumdaydılar. Onlar umutlarını biraz daha geç yitirecekler. Aradaki tek fark bu. Ve öyle görünüyor ki körlüğümüzü geçirecek bir ilacın bulunduğuna inanan kişi içimizdeki en mutlu kişi. Doktorun karısı da aynı şeyi düşündü ama başka nedenlerle ve kendi grubuna sabahı beklemenin daha doğru olacağını söyledi. Şu anda yapılacak en ivedi şey yiyecek bir şeyler bulabilmek ama gece karanlığında bu hiç de kolay değil. Kentin neresinde bulunuyoruz? Bir fikrin var mı, diye sordu kocası. Yaklaşık olarak neredeyiz? Evinizden uzakta, oldukça uzakta. Kendi evlerinin ne kadar uzakta olduğunu ötekiler de öğrenmek istedi. Adreslerini verdiler. Doktorun karısı onlara yaklaşık bilgiler verdi. Şehla çocuk oturduğu yeri anımsamıyordu. Bu da şaşıracak bir şey yok. Uzun süredir annesini istemekten vazgeçmişti zaten. En yakındakinden başlayıp en uzaktakine doğru gidecek olurlarsa, uğrayacakları ilk ev koyu renk gözlüklü genç kızın eviydi. Sonra gözü siyah bantlı yaşlı adamınki. Sonra doktorun karısının evi, sonuncu evde birinci körün eviydi. Bu yolu izleyeceklerine kuşku yoktu. Çünkü koyu renk gözlüklü genç kız, olanak bulunur bulunmaz kendi evine bırakılmasını istedi. Annemle babamı ne durumda bulacağımı bilemiyorum, diyor. Ve bu içten kaygı, özellikle toplum ahlakı konusunda yanlış davranışların ne yazık ki çok yaygın olduğu günümüzde, insanlarda güçlü duyguların, özellikle de ana baba sevgisinin bulunmadığını ileri süren ön yargıların ne kadar temelsiz olduğunun bir göstergesi. Gece serinliğe çıktı. Alevlerin yakacağı pek bir şey kalmadı artık. Yanmış binadan yayılan sıcaklık, doktorun karısı ve grubu gibi girişten çok uzakta bulunan körlerin titremesini önlemeye yetmiyor. Birbirlerine sokulup oturmuşlar. Üç kadınla küçük çocuk ortada, erkekler onların çevresinde, onları gören doğduklarından beri öyle olduklarını sanır. Çünkü gerçekten tek bir beden, tek bir soluk ve tek bir açlık oluşturan bir topraktan farkları yok. Teker teker Hepsi hafif bir uykuya daldı ve bu hafif uykudan birçok kez uyandı. Çünkü çevredeki körler üzerlerindeki sersemliği atıyor, ayağa kalkıyor, uyur gezer gibi dolaşırken bu küçük insan yığınına takılıp tökezliyordu. Öyle ki uyuyanlardan biri yerinden kıpırdamamaya karar verdi. Orada ya da gidip bir başka yerde uyumak fark etmiyordu hiç. Sabah olduğunda yıkıntıların üzerinden yalnızca ince birkaç duman sütunu yükseliyordu. Ama o da uzun sürmedi çünkü çok gecikmeden yağmur yağmaya başladı. İnce bir çisenti, havada toz gibi uçuşan damlalar ama kararlı damlalar başlangıçta sıcak zemine ulaşamıyordu bile. Toprağa değer değmez buharlaşıyordu ama biliyoruz ki sürekli yağan küçük yağmur büyük fırtına getirir. Bu sözü daha güzel söylemek istiyorsanız uyaklı koşuklu bir şeyler düşünmek size düşüyor. Körlerden bazılarının kör olan yalnızca gözleri değil, beyinleri de kör. Yoksa yağmur yağdığı için yiyeceklerin gelemeyeceği sonucuna varmalarına yol açan dolambaçlı akıl yürütmeyi nasıl açıklarsınız? Onları mantıkların temelini oluşturan önermenin yanlış, dolayısıyla sonucun da yanlış olduğuna inandırmanın bir yolunu kimse bulamadı. Kahvaltı vaktinin henüz gelmediğini söylemek bir işe yaramadı. Umutsuzluk içinde kendilerini yerlere attılar. Gelmeyecekler, yağmur yağıyor, gelmeyecekler diye yineleyip duruyorlardı. Öyle ki harabe haline gelmiş yangın artığı binaların içinde az da olsa barınacak bir durum olsaydı. Söz konusu binalar bu çarpık mantıklı körler yüzünden yeniden deliler evi olarak kullanılmaya başlanırdı. Gece ayağa takılıp tökezledikten sonra bir yere gitmeyip orada kalan kör yerinden kalkamadı. Yağmur şiddetini artırdığında karın bölgesindeki son sıcaklığı korumak istermişçesine bir yumak gibi iki büklüm öylece durmayı sürdürdü. Öldü, dedi doktorun karısı. Bize gelince henüz biraz daha gücümüz varken buradan çekip gitsek iyi olacak. Zorlukla sendeleyerek, başları dönerek birbirlerine tutunup ayağa kalktılar. Sonra her biri kuyruktaki yerini aldı. Gözleri gören kadın önde, gözleri olup da görmeyenler, yani koyu renk gözlüklü genç kız, gözü siyah bantlı yaşlı adam, şehla çocuk, birinci körün karısı, onun kocası onun ardında yer alıyor, doktor da kuyruğu tamamlıyor. Tuttukları yol onları kentin merkezine götürüyor. Ne var ki ardından gelenleri en kısa zamanda bir çatı altına bırakıp sonra da tek başına yiyecek aramaya çıkmak isteyen doktorun karısı böyle düşünmüyordu. Sokaklar tenha çünkü vakit daha çok erken ya da yağmur giderek şiddetini artırdığı için kimse dışarı çıkmamış. Her yerde çöpler var. Bazı dükkanların kapısı açık ama çoğu kapalı. İçlerinde kimse yok. Işıkları da sönük. Doktorun karısı birlikte olduğu kişileri bu dükkanlardan birine bırakıp dönüşte yine aynı yerde bulabilmek için dükkanın sokağını ve kapı numarasını almanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Durdu, koyu renk gözlüklü genç kıza, beni burada bekleyin, bir yere ayrılmayın dedi. Sonra da gidip camlı kapısı olan bir eczaneden içeri baktı. İçeride yatan silüetler görür gibi oldu ve camı tıklattı. Gölgelerden biri yerinden kıpırdadı, cama yeniden vurdu. Öteki silüetler de ağır ağır kıpırdanmaya başladı. İçlerinden biri başını sesin geldiği yere doğru döndürerek kalktı. Hepsi kör bunların diye düşündü doktorun karısı. Ama neden orada olduklarını anlayamadı. Belki de eczacının ailesiydi. İyi ama o sert zeminden kuşkusuz daha konforlu olan kendi evlerinde neden kalmıyorlardı? Dükkanı mı koruyorlardı acaba? Ama kime karşı? Özellikle de korudukları malın türü düşünecek olursa, çünkü çalınan ilaç insanı iyi edebileceği gibi öldürebilirdi de. Oradan uzaklaştı. Biraz ileride bir başka mağazanın içine baktı. Orada da yatan insanlar vardı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, bazıları dışarı çıkmaya hazırlanıyor gibiydi. İçlerinden biri kapıya kadar geldi. Elini dışarı uzattı ve yağmur yağıyor dedi. Şiddetli mi diye sordular içeriden. Evet, azalıp azalmayacağını görmek için beklemek gerekiyor dedi kör. Konuşan bir erkekti ve doktorun karısına iki adım mesafede duruyordu. Onun varlığına farkına varmamıştı. Kadın ona günaydın deyince yerinden sıçradı. Çünkü insanların birbirine günaydın deme alışkanlığı kalmamıştı artık. Bu durum yalnızca bir kör için sözcüğün sözlük anlamıyla günün hiçbir zaman aydın olmaması yüzünden değil, günün o saatinin akşam ya da gece olduğundan hiç kimsenin emin olmaması yüzündendi. Öte yandan bu insanların şimdi söylenenlerle çelişkili olarak iyi kötü sabaha rastlayan bir saatte hep birlikte kalkmalarının nedeni. İçlerinden bazılarının daha birkaç gün önce kör olmaları, dolayısıyla da gündüz gece uyuma uyanma alışkanlıklarını henüz bütünüyle yitirmemiş olmalarıydı. Adam yağmur yağıyor dedi, sonra kimsiniz siz diye sordu. Buralardan değilim, yiyecek mi arıyorsunuz? Evet, 4 gündür ağzımıza bir lokma koymadık. Bu bir hesaplama yalnızca. Yalnız mısınız? Kocamla ve arkadaşlarla birlikteyiz. Kaç kişisiniz? Toplam 7 kişi. Bize katılmayı düşünüyorsanız bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Biz zaten çok kalabalığız. Biz yalnızca buradan geçiyorduk. Nereden geliyorsunuz? Körlük salgını başladığında karantinaya alındık. Ha evet, karantina hiçbir halta yaramadı. Neden böyle diyorsunuz? Dışarı çıkmanıza izin mi verdiler? Yangın oldu, sonra bizi orada tutan askerlerin çekip gittiğini fark ettik. Siz de dışarı çıktınız. Evet, sizin askerler herhalde en son kör olanlardan. Herkes kör oldu. Herkes mi? Kentteki herkes, ülkedeki herkes kör mü yani? Gören birkaç kişi kalmış bile olsa onlar da gördüklerini söylemiyor, bunu gizliyor. Neden kendi evinizde kalmıyorsunuz? Çünkü kendi evimin nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Peki ya siz evinizin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben doktorun karısı, kocası ve arkadaşlarıyla birlikte biraz güç bulmak amacıyla bir şeyler atıştırmak için kendi evine gitmekte olduğunu söyleyecekti ki durum tüm açıklığıyla gözlerinin önüne geliverdi. Bugün evinden çıkan bir körün yeniden oraya dönebilmesi bir mucize sayılırdı. Çünkü eskiden olduğu gibi sokakta karşıdan karşıya geçmek ya da yanılıp her zamanki yönünü yitirdiğinde yolunu yeniden bulmak için oradan geçen birinin yardımına bel bağlayamazdı. Bildiğim tek şey evimin buradan uzak olduğu diye tamamladı sözünü. Ama oraya dönebilecek durumda değilsiniz. Hayır, tamam işte görüyorsunuz benim de başıma gelen buydu. Tabii başkalarının da karantinaya alınmış olan sizlerin öğrenecek çok şeyiniz var. Sığınacak bir yeri olmayan insanlar için yaşamın ne kadar kolay olduğunu düşünemezsiniz. Anlamıyorum. Bizim gibi grup halinde yaşayanların aşağı yukarı herkes bu durumda zaten. Yiyecek aramaya çıkmaları gerektiğinde o işi hep birlikte yapmaları gerekiyor. Birbirini yitirmemenin tek yolu bu. Hep birlikte yola koyulduğumuz için arkada eve bakacak biri kalmıyor. Dönüşte kendi evimizi bulmayı başardığımızı bile düşünsek ev büyük bir olasılıkla kendi evlerini bulamamış bir başka grup tarafından işgal edilmiş oluyor. Bizler hiç durmadan dönen bir bostan dolabı gibiyiz. Başlangıçta bu yüzden birbirleriyle dalaşanlar oldu ama biz körlerin aslında sözcüğün tam anlamıyla bedenlerimizi örten pılı pırstan başka hiçbir şeye sahip olmadığımızın çok çabuk farkına vardık. Bunun çözümü gıda maddeleri satan bir mağazada yaşamak olabilirdi. En azından içerideki yiyecekler tükeninceye kadar dışarı çıkmak zorunda kalmazsınız. Bunu yapanlar daha kötüsünü söylememek için şu kadarını söyleyeyim. Bir dakika bile rahat kalamazdı. Bunu söylememin nedeni buna kalkışmış olan insanlar olduğunu duymuş olmam. Bunlar kendilerini mağazaya kapatıp kapıyı içeriden kilitlemişler. Ne var ki yiyecek kokusunun çevreye yayılmasını engelleyememişler. Karnı aç insanlar kapının önüne toplanmış. İçeridekiler kapıyı açmayınca da mağazayı ateşe vermişler. Böylelikle işi kökünden çözümlüğü vermişler. Ben böyle bir şeye tanık olmadım. Bana başkaları anlattı. Ne olursa olsun kökten bir çözüm bu. Bildiğim kadarıyla hiç kimse böyle bir şey yapmaya kalkışmıyor. Peki kimse kendi evinde, kendi dairesinde kalmıyor mu? Kalıyor tabii ama değişen bir şey olmuyor ki. Benim evime de yüzlerce kişi girip çıkmak zorunda kaldı. Günün birinde evimi yeniden bulabilecek miyim bilmiyorum. Zaten durum göz önüne alınacak olursa düz ayak bir mağazada ya da bir antrepoda yatıp kalkmak çok daha elverişli. Böylelikle merdiven çıkıp inmek zorunda kalmıyorsunuz. Yağmur durdu dedi doktorun karısı. Adam mağazanın içindekilere dönerek yağmur durdu diye ineledi. Yatmakta olanlar bu sözleri duyunca yerlerinden kalkıp öteberilerini toplamaya başladılar. Sırt çantaları, küçük bavullar, bez ya da plastik torbalar, yolcular çıkar gibiydiler. Doğrusu da buydu. Yiyecek avına çıkıyorlardı. Mağazadan teker teker çıktılar. Doktorun karısı taşıdıkları giysilerin renklerinin hiç de uyumlu olmamasına, bazı pantolonların giyenlerin kaval kemiklerini dışarıda bırakacak kadar kısa, bazılarında paçalarını kıvırmak gerekecek kadar uzun olmasına karşın üstlerinin başlarının hiç de kötü sayılamayacağını fark etti. Üşümüyorlardı kuşkusuz. Bazı erkeklerin üstünde gabardin bir giysi ya da palto vardı. İki kadının üstünde uzun kürk manto vardı ama kimse de şemsiye yoktu. Bunun nedeni açıldığında sivri uçlarının gözlerine batma tehlikesi olmasıydı kuşkusuz. Grup 15 kişi kadar vardı ve uzaklaştı. Sokakta başka gruplar belirdi. Bu arada yalnız insanlar da görünmeye başladı. Erkekler sabaha kadar dolmuş olan sidik torbalarını duvarlar boyunca boşaltıyorlardı. Kadınlara gelince terk edilmiş arabaların yanına çöküyorlardı. Yolun üstünde şurada burada yağmurun ıslatıp yumuşattığı dışkı kümeleri vardı. Doktorun karısı içeriden ekşimiş krema ve daha başka çürümüş yiyecek kokuları gelen bir pastacının sundurmasının altına içgüdüyle sığınmış olan kendi grubunun başına döndü. Yola koyulalım dedi. Sığınacak bir yer buldum ve onları ötekilerin biraz önce çıktıkları mağazaya götürdüm. Mağazada hiçbir şeye dokunulmamıştı. İçerideki mallar yenecek ya da üste giyilecek türden mallar değildi. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, normal fırınlar, mikrodalga fırınlar, mikserler, elektrikli süpürgeler vardı her yanda. Yani yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanmış binlerce ev eşyası. Havada pis kokular vardı. Öyle ki içerideki eşyaların lekesiz beyazlığı insana saçma geliyordu. "Burada dinlenin," dedi doktorun karısı. "Yiyecek bir şeyler bulmaya gideceğim. Nerede bulacağımı, yakında mı uzakta mı bulacağımı bilemiyorum. Sabırla bekleyin beni. Dışarıda dolaşan gruplar var. İçeri girmeye kalkanlar olursa buranın meşgul olduğunu söyleyin. İçeri girmelerini engellemek için bunu söylemek yeterli. Adet böyle." "Seninle geliyorum," dedi kocası. "Hayır, tek başıma gitmem daha iyi olur. Şimdi yapacağımız şey insanların nasıl yaşadığını keşfetmek. Duyduğuma göre herkes kör olmuş." "Öyleyse," dedi gözü siyah, bantlı yaşlı adam. "Dışarısında deliler evinden farkı yok." "Hiç ilgisi yok. İstediğimiz gibi dolaşabileceğiz. Sonunda da mutlaka yiyecek bir şeyler bulacağız. Böylelikle açlıktan ölmeyeceğiz. Ayrıca biraz da üst baş bulmam gerekiyor. Paçavralar içindeyiz. Aslında giysiye en çok gerek duyan oydu. Belden yukarısı neredeyse çıplaktı." Kocasını öptü ve o anda kalbini bir şeyin delip geçtiğini duyumsadı. "Yalvarıyorum size, ne olursa olsun birileri içeri girmeye kalksa bile buradan ayrılmayın. Sizi dışarı atacak bile olsalar. Böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum ama her türlü olasılığı hesaba katmış olmak için söyleyeyim. Ben dönünceye kadar kapının önünde kalın ve birbirinizden ayrılmayın." Onlara yaşlı gözlerle baktı. Analarına bağlı küçük çocuklardan farkları yoktu. "Ben ölecek olsam," dedi kendi kendine, "ne yaparlar bunlar?" Dışarıda herkesin kör olduğu halde yaşamayı sürdürebildiğini düşünmüyordu. O da onlar gibi kör olsaydı, insanın, özellikle de insanlıktan çıkmış bir insanın, başına gelen her şeye alışabileceğini anlayabilecekti. Hatta o kadar ileri gitmeye de gerek yoktu. Bunu anlaması için artık annesini aramayan şehla çocuğu düşünmesi yeterliydi. Sokağa çıktı. Aklının bir köşesine kapı numarasıyla mağazanın adını yazdı. Şimdi sokağın adını öğrenmeliydi. Orada, köşede yazıyordu sokağın adı. Yiyecek ararken nerelere kadar gitmesi gerekeceğini bilemiyordu. Hangi yiyecek acaba? 3 kapı ötede mi yoksa 300 kapı ötede mi bulacaktı o yiyeceği? Özellikle de kentin içinde kaybolmaması gerekiyordu. Çünkü yol soracak kimse bulamayacaktı. Gözleri gören bir avuç insan da artık kör olmuştu. Ona gelince gözleri gördüğü halde nerede olduğunu çıkaramazdı. Güneş yükselmiş, ışığı su birikintilerine, çöp döküntülerine vurmuştu. Sokaktaki döşeme taşlarının arasında bitmeye başlayan otlar şimdi daha iyi seçiliyordu. Sokaktakiler evdeki insanlardan fazlaydı. Yönlerini nasıl buluyorlar diye sordu kendi kendine. Belirli bir noktaya yönelmiyor, binaların dibinden ellerini ileri uzatarak ilerliyor. Yollarını izleyen karıncalar gibi birbirlerine sürekli çarpıyorlardı. Ne var ki çarpıştıklarında birbirlerine söylendikleri işitilmiyordu. Kimse konuşma gereği duymuyordu. Ailelerden biri duvarın dibinden ayrılıyor, ters yönde gelen bir aileye doğru ilerlemeye başlıyor, ötekilerle rastlaşıncaya kadar ilerlemeyi sürdürüyordu. İnsanlar zaman zaman bir mağazanın girişinde durup yiyecek kokusu gelip gelmediğini anlamak için içerisini kokluyordu. Sonra yollarına devam ediyor, bir sokağın köşesine dönüp gözden kayboluyorlardı. Biraz sonra aynı yerden, aradıklarını bulamadıkları yüzlerinden anlaşılan bir başka grup beliriyordu. Doktorun karısı, onlardan daha hızlı hareket edebiliyor, dükkanlara girip içeride yiyecek olup olmadığına bakmak için zaman yitirmiyordu. Ne var ki, bol bol erzak bulmanın öyle kolay olmadığını kısa sürede anladı. Yolun üzerinde rastladığı birkaç bakkal dükkanı, soyulup soğana çevrilmiş, içi boş deniz kabuklarına dönmüştü. Sokakları, caddeleri, meydanları dolaşa dolaşa kendini bir süpermarketin önünde bulduğunda kocasını ve arkadaşlarını bıraktığı yerden daha şimdiden çok uzaklaşmış olduğunu fark etti. Marketin içindeki durum ötekilerin durumundan hiç de farklı değildi. Boş raflar, yere indirilmiş vitrinler vardı. Körler kullanılabilir ya da tüketilebilir bir şeyler daha önce açılmaya çalışılmış ama açılmamış bir kutu konserve, içinde ne olursa olsun bir paket, ezilmiş de olsa bir patates, taş gibi de olsa bir dilim kuru ekmek bulma umuduyla çoğu dört ayak üstünde pis yerleri elleriyle yoklayarak içeride dolaşıp duruyorlardı. Doktorun karısı, mağaza çok büyük, ben de bir şeyler bulabilirim diye düşündü. Bir kör inleyerek doğruldu, dizine bir cam kırığı saplanmıştı, bacağından kan akıyordu. Onun grubundaki körler çevresini aldılar. "Neyin var, neyin var?" diye sordular. O da onlara "dizimde bir cam kırığı var," dedi. "Hangi dizinde?" "Sol." Bir kadın çömeldi. "Dikkat edin, yerde belki daha başka cam kırıkları da vardır." Hangi dizi olduğunu anlamak için Adamın dizlerini elleriyle yokladı. İşte dedi. Sert ve dimdik bir kıymık. Kör bir erkek güldü. Öyleyse kaçırma dedi. Ötekiler de kadınla erkekle gülmeye başladı. Kadın doğal bir hareketle işaret parmağı ile baş parmağını cımbız gibi kullanarak camı çıkardı. Sonra sırtında taşıdığı çantadan bir bez parçası çıkararak yarayı sardı. Sonunda herkesi sarmış olan neşeli havaya o da bir espri yaparak katıldı. Şansım yokmuş, sertlik yeterince uzun sürmedi. Yaralı da buna karşılık, kaşındığın zaman hangimizinki daha sert anlarsın dedi. Bu grupta evli insan yok kuşkusuz. Çünkü bu sözler kimseyi utandırmadı. Törelere pek aldırmadan birlikte yaşayan kimseler olmalı bunlar. Bu ikisi birbirleriyle evliyse o başka. O zaman bu patavatsız sözler anlaşılır. Ama onlarda da evli insan havası yok. Evli bile olsalar herkesin içinde böyle konuşmamaları gerekirdi. Doktorun karısı çevresine bakındı. Kalan yiyeceklere sahip olabilmek için körler tekme tokat birbirlerine giriyor, çoğu zaman da yumruklar havayı dövüyor, bu kavgalarda dost düşman birbirine giriyor, üzerinde çekiştikleri şey sonunda yere düşüp kayboluyor. Bir başka körün ayağına takılmayı beklemeye başlıyor. Burada bir bok bulamayacağım diye düşündü. Her zaman kullanmadığı kaba bir söz kullanarak, buysa insanın konuştuğu dilin, içinde bulunduğu koşulların zorlamasıyla nasıl değiştiğini bir kez daha kanıtlıyordu. Bunun böyle olduğunu anlamak için kendisine seslenildiğinde bok sözcüğünü kullanarak yanıt veren, daha sonra ortaya çıkan ve o kadar da tehlikeli olmayan durumlar karşısında eğitimsizliğini ve görgüsüzlüğünü gösteren, kaba sözler söyleyen askeri düşünmek yeterliydi. Burada bir bok bulamayacağım diye düşündü yeniden. Tam dışarı çıkacaktı ki birden aklına parlak bir fikir geldi. Böyle bir kuruluşta, bir başka binada, olasılıkla bu binadan biraz uzakta bulunan büyük bir antrepo olması, o antrepoda da çok tüketilen malların bulundurulması gerekir diye düşündü. Bu düşünceyle heyecanlanarak çevresinde onu aradığı hazineye götürecek kapalı bir kapı aramaya başladı. Ne var ki tüm kapılar ardına kadar açıktı. İçerileri de talan edilmişti. Körler hep aynı yerlere dadanıyorlardı. Sonunda gün ışığının girmediği karanlık bir koridorda depo kapısı olduğunu düşündüğü bir kapı keşfetti. Kapalı madeni kapılar vardı. Bunların yanında da bir başka kapı vardı. Kanadı raylar üzerinde kayarak açılan bir kapı. Mahzen burada dedi. Buraya kadar gelen körler yolun kapalı olduğunu düşündüler. Bunun bir asansör kapısı olduğunu düşünmüşlerdir kuşkusuz. Ama ayrıca gerektiğinde kullanılacak, örneğin şimdi olduğu gibi elektrik kesintisi olduğunda kullanılacak bir de merdiven bulunması gerektiğini kimse düşünmemiş. 22. ayrımın sonu sayfa 253.